أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin ana başlığı sözünden dönme kültürü. Bu başlık altında Yahudilerin Allah'a verdikleri sözlerden sürekli döndüklerini gösteren ayetleri okumaya çalışacağız. Bu ayetlerden bir tanesini Allah-u Teala şöyle diyor: Eve kullemâ âhedû ahden nebezehu ferîkum minhum. Onlar her bir sözleşmeden, yaptıkları taahhütten, üstlendikleri sorumluluktan sonra onlardan bir kısmını onu kaldırıp atar mı? Öyle mi yaparlar? Evet, öyle yapıyorlar. Belekseruhum la yu'minun. Aslında onların çoğusu inanmazlar. Yani o kendi kitaplarına da inanmazlar. İnançlarında çok ciddi problem vardır diyor. Bu konuyla ilgili Bakara suresi 83. ayetten 101'e kadar inşallah okuyacağız. Hep bunlar birbirini takip eden ayetler. Ve orada Allah-u Teala'nın Yahudileri bize nasıl anlattığını anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunların tamamı değil. İçlerinde yani sürekli okuduğumuz ayetlerde Cenab-ı Hak söylüyor. Hepsi aynı değildir. İçlerinde samimi, inançlı olan insanlar da vardır diye. Az önce okuduğum ayette de onların çoğusu diyor. Çoğusu diyorsa gene de az da olsa iyi yolda olanları var. Şimdi konuyla ilgili ayetleri Fatih Hoca'dan dinleyeceğiz. Ara ara da belki diğer ayetlerle birlikte konuyu anlamaya çalışacağız.
Evet, ben hocamın açtığı yoldan ilerleyeceğim ve ilgili ayet kümesini okuyacağım. Ancak tam hocamın bıraktığı noktadan bunun tam mukabili olan bir ayet var. Yani onlar ne zaman söz verseler hep dönerler. Çünkü onlar inanmıyorlar, Allah'a tam güvenmiyorlar, teslim olmuyorlar. Bunun tam mukabili olarak Kur'an-ı Kerim müminlerin vasıflarından bir vasıf olarak da pek çok ayette müminlerin kendilerine verilen emanetleri ve kendileriyle yapılan sözleşmeleri, tuttukları, bunlara asla hainlik etmediklerine dair vasıf Kur'an-ı Kerim'de hep vurgulanır. Mesela Müminun suresi, yani müminlerin özelliklerinden bahseden sure, müminlerin bir takım vasıflarını sıralar ve en nihayetinde وَالَّذ۪ينَهُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاُونَ. O müminler, yani Allah'ın işte bunlar mümindir, bunlar umduklarını bulacaktır dediği kimseler, kendilerine herhangi bir şey emanet edildiğinde bu emanete asla hainlik etmezler ve kendileriyle bir sözleşme, bir ahit yapıldığında da asla bundan dönmezler diyerek bunun tam karşısında nasıl bir insan profili gerektiğini söylemiş oluyor.
İstersen şu cümleyle tamamlayalım. Senin söylediğin aslında az önce okuduğumuz ayette birebir uyuşuyor. Orada mümin olanların özelliği anlatılıyor. Bu şeyde de Bakara suresinin 100. ayetinde de onların çoğusu mümin değildir diyor Allah-u Teala. İşte çoğusu mümin değil. Yani inanmıyor. İnandığın falan, Allah'a güvendiği falan yok. Biraz sonra ayetlerde göreceğiz. Allah'a düşmanlık ediyorlar. Ya o noktaya kadar geliyorlar. Dolayısıyla bunları Kur'an-ı Kerim'den çok iyi tanımamız lazım. Allah bu ayetlerin hiçbirisini boşuna indirmiş değildir. Bunlardan alacağımız dersleri alırız. Evet, buyurun.
Bakara suresinin 83 ve devamındaki ayetleri mealen okuyacağım. Yahudilerin bu özelliklerinden ayrıntılı bir şekilde bahseden ayet kümesi bunlar. Şöyle başlıyor ayet. Bir gün İsrailoğullarından şöyle söz almıştık: Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksin. Ana ve babanıza, yakınlarınıza, yetimlere ve miskinlere, çaresizlere iyi davranacaksınız. İnsanlarla güzel konuşacak, namazı düzgün ve sürekli kılacak, zekatı da vereceksiniz. Ey İsrailoğulları, pek azınız hariç yüz çevirip sözünden dönmüştünüz.
döndükleri şeyler neler, istersen madde madde söyle.
Evet. Allah-u Teala diyor ki, bir önce Allah'a, Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. İkincisi,
demek ki başkasına kulluk etmişler.
Evet. Ana babanıza, yakınlarınıza, yetimlere, çaresizlere iyi davranacaksınız ki nasıl davrandıklarını hepimiz görüyoruz. Demek tarihte de aynı şeyi hep yapmışlar. İnsanlarla güzel konuşacaksınız ki insanlarla nasıl üst perdeden konuştuklarını, hatta kendileri dışındaki hiçbir varlığa insan gözüyle bakmadıklarını da hepimiz görüyoruz. Yani güzel konuşmayı geçtik. Namazı düzgün ve sürekli kılacaksınız. Zekatı da vereceksiniz.
Ve bizim bildiğimiz kadarıyla şu anda Yahudiler içerisinde namazı kılan çok az var. Yani bize nasıl farz olmuş, onlara da farz, Hristiyanlara da farz, ondan önceki toplumlara da farz. İşte bir gün Katolik Kilisesi'nde bir toplantıdaydık. Bir Yahudilik uzmanı kalktı, Yahudilerin günlük ibadetlerini anlattı. İşte günde 3 vakit ibadetlerini yaparlar dedi. Ben de kalktım, dedim ki niye 3 diyorsun, 5 değil mi dedim. Aslında 7'dir. Bunlar teheccüd namazı ve kuşluk namazı da vardır. Fakat o ikisi farz değildir. 5'tir. Ha, öğle ile ikindi, akşam namazı, akşamla yatsıyı birleştiriyor olabilirler. Ondan sonra döndüm o kilisenin papazlarına, Katolik kilisenin kilisesinin. Dedim bu 5 vakit namaz sizde de var. Siz niye kılmıyorsunuz? Ne o Yahudilik uzmanının ağzı açıldı, ikisi de ağzını açmadılar. Kiliseden de hiç kimse ağzını açmadı. Sonra eski Roma'ya bir kısa bir gezi yaptık, bir kültürel gezi. Yani yakın bir yerdi zaten. Oraya gitmeden önce şöyle 35 yaşlarında bir kızcağız yanıma yaklaştı. Hocam dedi, ben doktoramı kilisede yaptım. Sizin söylediğiniz o ibadeti, yani namazı, papanın yaptığını gözümle defalarca gördüm dedi. Ama işte bunlar ortaya çıkarsa, Müslümanlarla ortak noktaları ortaya çıkar. Bunlar Müslüman olmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biraz sonra Fatih Hoca zaten onunla ilgili ayetleri de okuyacak. Evet.
Devamındaki ayetler şöyle. 84'ten itibaren devam ediyorum. Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz. Sizden olanları yurdunuzdan çıkarmayacaksınız diye bir söz daha almıştık. Bunu da kabul etmiştiniz. Siz bunu Tevrat'ta görüyorsunuz.
Evet.
Artık siz öyle bir haldesiniz ki birbirinizi öldürüyor, içinizden bir takım insanları yurtlarından çıkarıyor, o insanlara karşı günah işleme ve düşmanlık konusunda birbirinize destek veriyorsunuz. Esir olarak geldiklerinde de fidye verip kurtarıyorsunuz. Oysa onları çıkarmanız size zaten yasaktır. Şimdi siz o kitabın bir bölümüne inanıyor, bir bölümünü görmezlikte direniyor musunuz? İçinizden bunu yapanın hak ettiği şu hayatta rezil olmaktan başka nedir? Böyleleri kıyamet, mezardan kalkış günü de azabın en çetinine çarptırılır. Allah yaptığınız hiçbir şeye ilgisiz kalmaz. İşte bunlar dünya hayatına karşılık ahiretlerini satmış kimselerdir. Onların azapları hafifletilmez. Yardım da görmezler. Musa'ya kitabı vermiş.
İstersen buradan şey yapalım. Bir takım ilaveler, ilgili ayetlere bakalım. Ne diyor burada? Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz diye Allah söz alıyor. Ama onlar birbirlerini öldürüyorlar. Ve kendileri gibi Yahudi olanları sürgün ediyorlar. Hadi çıkın gidin deniyor. Ama esir olarak geri geldiği zaman da fidyesini veriyor. Adeta reklam yapıp şey yapıyorlar. Şimdi Allah-u Teala bunların psikolojilerini bize çok güzel anlatıyor. Hani şimdi bunlara, yani Kur'an-ı Kerim geldi, biraz sonra inanmaları gerektiğine dair ayetleri de okuyacağız. inanmaları gerektiği halde inanmadılar. Allah-u Teala bunu Ali İmran 86 ve devamı ayetlerde, 84 ve devamı ayetler dersek daha iyi olur. O ayetlerde onların bu durumu çok güzel anlatıyor. 86. ayette diyor ki: اَفَيَتِ اللّٰهُ قَوْمَنْ كَفَرُوا بَعْدِ اِمَانِهِمْ وَشَهِدُ اَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ مَجَاهُمُ الْبَيِّنَاتِ. İnandıktan sonra kafir olan bir topluluğu Allah nasıl yola getirir? Onlara açık açık deliller geldi ve meseleyi gayet iyi anladılar. Ama ondan sonra kafir oldular. Hesaplarına gelmediği için üstünü örttüler, yok saydılar. İşte bunların cezası اُلَٰئِكَ عَلِهِمْ لَعَنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اُلَٰئِكَ جَزَاهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. Onların cezası Allah'ın laneti, yani dışlaması. Meleklerin laneti ve insanların laneti. Şimdi insan derken kendileri de birer insan, hep birbirlerini dışlıyorlar. Yani herkes sadece kendini düşünüyor. Tek başına kendini düşünüyor. Ondan dolayı Allah-u Teala Haşr suresinde bize şöyle söylüyor: aralarına birbirlerine, o surenin 14. ayetinde, Haşr 59. sure, birbirlerine olan, birbirlerine kurdukları baskı çok çetindir. Çok ağır baskılar kurarlar birbirlerine. Siz onları birlik zannedersiniz. Ama her birinin gönlü başka yerdedir. Başka başka yerdedir. Çünkü onlar akıllarını kullanmayan bir topluluktur. Nasıl? Evet, kendi menfaatleri için kullanıyorlar. O ayrı. Ama yani Allah'ın huzurunda verecekleri hesap, yani bu dünyada ne kadar kalacağız ki? Az sonra onunla ilgili ayetleri de göreceğiz. Yani ömrümüz uzun olsun diğerlerinden gelen yaparlar. İyi bir gün öleceksin nasıl olsa. Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaksın? Bu bağlantıları da doğru kurmadıkları için sadece ben merkezli hareket ediyorlar ve bunun da sıkıntısını bu dünyada da çekiyorlar. Evet, devam edebiliriz.
İşte bunlar dünya hayatına karşılık ahiretlerini satmış kimselerdir. Onların azapları hafifletilmez, yardım da görmezler.
Bu dünyadaki azapları da hafifletilmiyor, zaten ahirette çekecekleri var. Evet.
Musa'ya kitabı vermiş, arkasından elçilerimizi ard arda göndermiştik. Meryem oğlu İsa'ya da açık belgeler, mucizeler vermiş, onu kutsal ruh ile desteklemiştik. Hoşunuza gitmeyen bir şeyle gelen her Resul'e karşı büyüklenmeli miydiniz? Kimini yalanlayıp, kimini de öldürmeli, itibarsızlaştırmalı mıydınız?
İşte mesela İsa Mesih, İsa Aleyhisselam'ın doğumu mucize, doğduktan sonra gösterdiği mucizeler var. Ve bunların her birisi kendi kitaplarında var. Mesih lakabı da onlarda var. Bir Mesih beklentisi içerisindeler. Hala Mesih gelecek diye bekliyorlar. Halbuki gelen İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar. Aslında sadece İsa Aleyhisselam değil, biraz sonra göreceğiz, Musa Aleyhisselam'ın da nebiliğini ortadan kaldırdılar. Yani bunlar Muhammed Aleyhisselam'ı da yok yapmak için ellerinden geleni yaptılar. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam Medine'ye vardığı zaman bir sözleşme yapmıştı Yahudilerle ve Medine'nin kabileleriyle. Ama onlar tuttular. Bütün şeyleri, Arap kabilelerini birleştirip Hendek Savaşı'nda Müslümanların üzerine saldılar. Muhammed Aleyhisselam'ı yok etmek için. Muhammed Aleyhisselam'la antlaşmalı olan Beni Kureyza baştan onunla beraber gözüktü. Sonra oradan geri çekildi. Büyük bir savaş suçu işledi. Böylece onu ve bütün Müslümanları yok etmek için ellerinden geleni yaptılar. Onlar bugün de aynı. Değişen bir şey yok. Evet. Onun için işte Allah-u Teala diyor ki, yani diyor, hoşunuza gitmeyen bir şeyle gelen her Resul'e karşı büyüklenmeli miydiniz? Kimini yalanlayıp kimini de öldürmeli, itibarsızlaştırmalı mıydınız? Mesela Muhammed Aleyhisselam niye İsrailoğullarından değil? Tamam, İsa Aleyhisselam İsrailoğullarındandı. Niye öldürmeye kalktınız? Bakın, dikkat edin. hep ben merkezli düşünen kişiler. Evet, devam edebiliriz.
88. ayetten itibaren devam ediyorum. Bu sözlere karnımız tok dediler. Hayır, ayetleri görmezlikte direnmeleri sebebiyle Allah onları dışladı, artık pek azı inanır. Nihayet Allah katından yanlarında olanı tasdik eden bir kitap geldi. Önceleri kafirlere karşı önlerinin bu kitapla açılmasını bekliyorlardı. Ama tanıdıkları kitap gelince onu görmezlikte direnip kafir oldular. Allah'ın laneti, dışlaması kafirleredir. Allah'ın tercih ettiği bir kuluna iyilik edip kitap indirmesini kıskanarak Allah'ın indirdiğini görmezlikte direnmekle kendilerini ne kötü sattılar. Başlarına gazap üstüne gazap geldi. Bu kitabı görmezlikte direnenlerin hak ettikleri alçaltıcı bir azaptır.
İşte mesela burada kafirlere karşı önlerin açılacağını, yani son nebi ile önlerin açılacağını gayet iyi biliyorlar. Ama niye İsmail oğullarından, halbuki İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan, İshak Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam kardeş, soy falan ilgilendirmiyor onları. İsa Aleyhisselam da ilgilendirmiyor, Musa Aleyhisselam. Onlar sadece kendilerini düşünüyorlar. Ben, o kadar. Başka bir şey değil. Şimdi bakın mesela Tevbe suresinde Allah-u Teala 30. ayette, 31. ayette Yahudi ve Hristiyanları anlatıyor. Ondan sonra 34. ayette işte onların hahamlarının, ruhbanlarının, gerçi sadece onlara has değil, bütün bize de aynı, yani böyle ilim adamları, din adamları dini kullanarak kendilerini bir noktaya getirmeye çalışıyor. O işin o ayrı tarafı. Bunları anlatıyor. Arada şunu söylüyor. Bakın, onların beklentilerine bugün işte dünyaya hakim olma arzuları var. Onu bir türlü yapamıyorlar. Bütün hep kendilerini gizliyorlar. Ortaya çıkaramıyorlar. Bakın Medine'de de Beni Kaynuka, Beni Kureyza, Beni Nadir büyük kabileler kendi adlarıyla sözleşmeye dahil olmadılar. Hep Arap kabileleri adlarıyla kendilerini göstermemeye çalıştılar. Ama sonra onların hepsini de Cenab-ı Hak oradan uzaklaştırmış oldu. Şimdi burada diyor ki Allah Tevbe suresinin 32. ayetinde, yani önümüz açılacak derken kastedilen ne? Bugünkü hedeflerine. Diyor ki onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Nedir o? Yani Kur'an-ı Kerim'i söndürmek istiyorlar. Onların en büyük düşmanı Kur'an. Dolayısıyla Kur'an'a uygun bir Müslümanlığı asla istemiyorlar. Asla istemiyorlar. İşte bugün Gazze'de Kur'an'a yönelik bir çalışma var. İnsanlar o tarafa doğru ciddi manada yöneldiler epey bir zamandır. Ve bunun olmaması için ellerinden geleni yapıyorlar, yapacaklar. Kendine İslam alemi denen bu alemi de zaten onlar dizayn etmiş durumdalar maalesef. Her defasında ayetlere nasıl yanlış manalar verildiğini şey yapıyoruz. Şimdi diyor ki burada Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. İsterse bu kafirler hoşlanmasınlar. Nasıl tamamlayacak? Resulünü bu rehberle gönderen odur diyor Kur'an'la yani. Hak dinle gönderen. Niye? Tüm dinler üzerine hakimiyet kursun diye. İşte bunlar o hakimiyet kurmak istiyor musunuz? Gelin Müslüman olun. Allah verdiği sözü yerine getiriyor. Bakara 40. ayetinde diyor ki ey İsrailoğulları diyor, size verdiğim nimeti hatırlayın. Yanınızdaki kitabı, Tevrat'ı tasdik ederek inen, bu kitaba inanın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'a verdikleri söz ne? Biraz sonra Fatih Hoca onunla ilgili ayeti de okuyacak. Gelecek Nebi'ye inanmak. İstersen hemen oku. Ali İmran suresinin 81. ayeti. Bugün inançların içerisinde o vardır. İmanın şartlarından biri işte bugün Yahudilere bakın. Gelecek Nebi'ye inanmak ama ne zaman ki geldi onu inkar ettiler. Allah-u Teala diyor ki bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Bak bu Nebi'ye inanma sözü verdiniz. Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. O zaman dünya hakimiyeti, siz de bu hakimiyeti ortak olursunuz. Mümin olarak, Müslüman olarak. İşte diyor ki bu din tüm dünyaya hakim olacak. İsterse bu müşriklerin hoşuna gitmez. Bugün işte bundan hoşuna gitmiyor. Bunlar böyle bir dini istemiyorlar. Kur'an'a dayalı bir dini kesinlikle istemiyorlar. Onların istedikleri işte bugüne kadar mezheplerle paramparça ettikleri, tamamen Kur'an'dan uzaklaştırdıkları bir din. İşte bugün Gazze'de Kur'an'a yöneliş başladığı için tüm dünyayı hayran bırakıyor. Eğer geleneksel yapıdaki esir uygulaması olsaydı orada, bakın esirler aldılar, esirler büyük bir heyecanla şey yapıyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala esiri ev halkı gibi alıp ailemizden birisi gibi onlara davranmamızı emrediyor. Nur suresinin 58. ayetinde Allah-u Teala esirlerin ailenin bir ferdi gibi aile ortamında yaşatılmasını emrediyor. Muhammed suresinin 4. ayetinde de mutlaka ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakılmalarını emrediyor. Köleleştirme, affedersiniz işte cariye yatağa atma, böyle bir şey yok. İşte bu Gazze'deki kardeşlerimiz bunları çok iyi öğrendikleri için Allah'a şükür Kur'an'a göre davrandılar. Bakın bugün bütün dünya büyük bir hayranlık içerisinde onları takip ediyor. Bir avuç insanlar, o şeyler, esirler bunlardan ayrılmak bile istemiyor dikkat ediyorsanız. Ama öbürlerini bıraktıkları zaman neredeyse öldürmek için 10 kişi bırakıyorlarsa 50 kişi daha alıyorlar başka yerden.
Bize çok iyi davrandı diye beyanat veriyorlar. Beyanat veren İsrailleri tehdit ediyor İsrail. Nasıl böyle konuşuyorsunuz?
Tabii. İyi ya işte bakın bunlar, bunlardan hiçbir şey olmaz. Biz Müslümanlar olarak yakından tanıyalım. Hatta tüm dünya bunları artık yakından tanıdı. İşte dünyanın her tarafında İslam'a yöneliş var. Bugün bir video gördüm. İspanya'da ciddi manada böyle İslam'a yöneliş başlamış. İşte Fatih Hoca da bana sabahleyin anlattı. İstersen kısaca bir özetle.
Evet, Avustralya'da da öyle. Yani. Bu Gazze'de İsrail'in yaptığı bu soykırım, insanlık suçu, çocukları öldürecek kadar dibe varmaları dünyada Müslümanlara ve Kur'an'a karşı bir ilgi alaka uyandırmış olmalı ki.
Müslümanların olumlu tavrı.
Evet tabii. Avustralya'da bugün işte bir haber vardı. Avustralya'da birçok genç İslam dinini araştırmaya, Kur'an okumaya başlamış. Ve onların içerisinden 15-20 tanesinin haberi vardı işte Müslümanlığı seçmişler. Dolayısıyla aslında bu iyi örnekler, hani Kur'an-ı Kerim'de her şerrin arkasında bir hayır olabilir. Bazı şeyleri
şer zanneder, evet, aslında hayırlıdır. Evet.
Evet, oradan çok güzel hayırlar tecelli ediyor yani.
Devam edebilirsin şimdi. Evet.
O Ali İmran 81'i okuyayım mı yoksa sonra mı şey yapayım hocam?
İstersen oku.
Tamam.
Yani onların Muhammed Aleyhisselam'a inanmaları, hı, gerektiğine dair o var. Sadece o değil. Çok ayetler var. Evet.
Ama bu tabii çok kırılma noktası yani. Bu kırılma asıl noktası. Asıl söz caymak bu. Şöyle 81. ayeti mealen okuyorum. Allah nebilerden kesin söz aldığında şöyle dedi. Size kitap ve hikmet veririm de daha sonra yanınızda olanı tasdik eden, onaylayan bir Resul, bir kitap gelirse kesinlikle ona inanacaksınız ve destek olacaksınız. Bunu kabul ettiniz mi? Bu ısrı, ağır yükü yüklendiniz mi? Onlar kabul ettik dediler. Allah, siz buna şahit olun, sizinle beraber ben de şahidim dedi. Artık bundan sonra kim sözünden dönerse işte onlar yoldan çıkmış olurlar. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı bekliyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın geleceği toprakları, ineceği yeri biliyorlar. Oraya geliyorlar, orada yerleşiyorlar. O geldiğinde de onu kendi evlatlarını tanıdıkları gibi tanıyorlar, biliyorlar. Ama bu sözü unutuyorlar. İşte hocam biraz önce söyledi. Aslında hiçbirinin umurunda ne İsa, ne Musa, ne şu, ne bu. Sadece dünyevi hayat menfaati tercih ederek kıskançlık sebebiyle ve hiç tanımamış gibi yapıyorlar. Sadece tanımamakla da kalmayıp düşmanlık ediyorlar.
Bir de şu var, Allah-u Teala Araf suresinin 157. ayetinde bunların iyilerini şöyle tanımlıyor. Yani sadece tabii Yahudi değil, Hristiyanlar da aynı. Diyor ki, ümmi nebi olan bu Resul'e uyanlar. Ümmi nebi, ümmi demek Mekkeli demektir. Okuma yazma bilmeyen değil. Yani öyle bir şey söz konusu olmaz. Okumaya bize şimdi öyle öğrettiler ama öyle olmadığını anlamak kolay olmadı. Mesela ben şimdi şey yapayım, Fatih Hoca'ya söyleyeyim. Bu Beyyine suresinin istersen o Sufen Mutahhara vardı, o ayetini bir aç. Ondan sonra bütün arkadaşlarımıza onu anlatmış olalım. Diyor ki bakın, ümmi nebi. Yani zaten ümmiler içerisinde bir nebi göndermede şey, ümmül kura, ana kent ifadesi olduğu için o Mekkeli olanlara ümmi deniyor. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı olarak bulacakları ümmi nebi. Tamam mı yani? Dolayısıyla bunlar da Tevrat'ta da İncil'de de Muhammed Aleyhisselam'a inanmaları yazılı. Bunda hiçbirisinin şüphesi yok. Ama inanmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. İstersen bu ümmi kelimesi, efendim okuma yazma bilmez diye hep bize öğrettiler ya, yıllardır buna uğraşıyoruz. Şimdi o şeyi bir ok istersen o. Beyyine suresin. Ve ma umiru illa li şey beyyine, beyyinenin ne olduğunu bildiren şey var ya.
Şey, Resulüm minallah yetlu suhtan mutahhara.
Bak diyor ki beyyine şeyde, beyyine yani açık belge. Şimdi ben Fatih Hoca'ya sorayım. Herhalde bu konuyu belki ilk defa konuşuyoruz kendisiyle. Şimdi bunu anlatmamız gerekiyor. Şimdi ben sorayım, o da sizin adınıza cevap versin. Diyor ki Resulüm minallah. Evet. Allah'tan gelen bir elçidir. Evet. O elçi ne yapıyor? Yetlu
suhufen mutahhara.
Suhufen mutahhara. Tertemiz sayfaları evet. okuyor. Sayfaları okuyan bir kişiye okuma yazma bilmez denir mi?
Evet.
Böyle bir imkan var mı?
Evet. Hem de öyle bir okuma da değil. Tilavet derecesinde
tilavet.
Bir okuma.
Mesela işte şu Kur'an-ı Kerim'de şu ayet evet. işte az önce okuyor. Şu ayet şununla bağlantılı. Evet. Bu bununla bağlantılı ama sayfalar içerisinde. Evet. Tertemiz sayfalar. Öyle başka yazar karışmamış. Peki bu sayfaları okuyan bir insan, şimdi o Kur'an ayeti değil mi?
Evet.
Bu böyle birisi okuma yazma bilmiyor denir mi? Ümmi kelimesi de ümmül kuralı, bunları da bu Yahudiler mutlaka tahrif etmişlerdir. Ama biz ona göre yetiştirildik. Yani bir insan hatasını o kadar zor buluyor ki, bulduktan sonra doğrusunu da biz Kur'an'dan %100 buluncaya kadar bunu devam ettiriyoruz. Evet. Yani açık değil mi? Kapalı bir taraf var mı? Çok net. Çok net. Evet. Şimdi sen devam et istersen.
Evet. Bakara suresinin ilgili ayetlerini okuyorduk. 92. Ayetten itibaren devam ediyorum. Musa size apaçık belgelerle, mucizelerle gelmiş. Yanınızdan ayrılmasının ardından boğayı ilah edinmiştiniz, yanlışlar içindeydiniz. Bir gün Tur'u tepenize kaldırarak...
Bir şey yapayım, bak şimdi orada, onun üzerinde de durmak gerekiyor. Diyor ki burada, kendiniz o ayet okumuş muydunuz, ne kötü sattınız.
Evet.
Yani Allah diyor, şey yapmış, bir kitap indirmiş... Hı. Yok hayır ben o değil. Onlara dense ki 91. ayet. Hı hı. Onlara dense ki Allah'ın indirdiğine inanın. Hayır biz sadece bize indirilene inanırız. İnanıyor musunuz? Size indirilene inanıyorsanız o size indirilen Muhammed Aleyhisselam'a inanmanızı emrediyor. Ona da inandığınız yok ama inanıyoruz diyorsunuz. Ama diğerini şey yapıyorlar, o aslında haktır. Yanlarındaki kitabı tasdik ediyor. Ama burada şunu söylüyor. Öyleyse Allah'ın nebilerini neden öldürüyorsunuz? Yani bundan önce, Muhammed'den önce nebileri neden öldürdünüz? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bunların öldürdük dedikleri tek nebi İsa Aleyhisselam'dır. İnna katelnel Mesih'e İsa ibn-i Meryem'e Resulallah şeydeydi Nisa suresinde. Allah'ın Resulü olan İsa, Meryem oğlu Mesih'i öldürdük diyor ama öldürmediler de asmadılar da diyor Allah-u Teala bunu. Peki diğerleri, şimdi mesela Fatih Hoca bu konularda çok çalıştı. Ben şimdi ona gene ona sorayım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her şeyin örneğini verdiğini söylüyor mu?
Evet.
Peki gerçek manada bir öldürme ise onun da Kur'an-ı Kerim'de olması gerekiyor değil mi? Gerçek manada öldürme ise. Şimdi Allah-u Teala ve kâne hakkan aleyhine nüncil müminin, inananları kurtarmak bizim görevimizdir diye de kendisi üzerine alıyor. Herhangi bir öldürülmüş bir nebiden bahsediliyor mu Kur'an'da?
Yani isim vererek
böyle bir şey yok. O zaman ve onlar da kurtardığına dair her bir örneğinde, nebilerle ilgili bütün örneklerde onlar kurtuluyor. Diğerleri ölüyor. Diğerleri yok oluyor. O zaman öyleyse onların nebileri öldürmeleri tıpkı bu Musa Aleyhisselam'a yaptıkları gibidir. Ne yapmışlar burada? İşte 92. ayette Bakara size diyor. Hani bak niye öldürüyorsunuz dedikten sonra ya Resulallah ya Rabbi ben öldürmedim ki babam. Ya sen de aynısını devam ettiriyorsun. Onun nebiliği senin umurunda değil. Tevrat, İncil'i bir kenara bırakmışsınız. Kendi kafanıza göre yeni şeyler uydurmuşsunuz, ona dinliyorsunuz. Belki Musa size açık, apaçık mucizelerle, belgelerle geldi. Peki, ama ondan sonra tuttunuz, buzağıyı ilah edindiniz. Ne zaman? Bir 40 günlüğüne ayrıldı yanlarından. Buzağıyı ilah edinmekle kalmadılar. Ne dediler?
Herza ilahukum ve ilahı Musa.
Neydi manasını?
Ya bu sizin ilahınız ve ayrıca Musa'nın da ilahı bunu yapacaktı, unuttu.
Bak Fenesiye. Diyor ki bak şeyde Taha suresinde.
Evet Taha 83.
83. ayet. Bu bakın buzağı yapıyorlar. Daha 30 günlüğüne ayrılmış, 40'a çıkarılmış şeyi. Şeyde Harun Aleyhisselam'la başlarında beni öldüreceklerinden de korktum diyor. Ve bunu yapan da en bilginleri Samiri. Musa Aleyhisselam'ın en güvendiği kişi. O tutuyor, heykel yapıyor. Ve bu millete heykele taptırıyor. Bu Musa'nın ilahı diyor. Allah'ın nebisine, nebisi bir putun Allah'ın nebisinin ilahıdır demek, onun nebiliğini öldürmek değil mi?
Ya bunu yapan bir topluluk neler yapmaz?
Neler yapmaz bunlar? Ya daha durun. Daha şey işte Firavun'dan kurtuldunuz. Gözünüz önünde bu oldu. Bütün serbest size kaldı. Ne oluyor ya şurada bir Allah 40 günlüğüne Musa Aleyhisselam oraya çağırdı. Şey 30 günlüğünden sonra bir 40 ilave 10 gün ilave edildi. Ne oluyor? Bakın başlarında da Harun Aleyhisselam olmasına rağmen böyle yapıyorlar. Evet devam edelim istedim.
93. ayetten devam ediyorum. Bir gün Tur'u tepenize kaldırarak sizden kesin söz almış, size verdiğimize sıkı sarılın ve dinleyin demiştik. Siz de dinledik ve sıkı sarıldık demiştiniz. Oysa kitabı görmezlikten direnmeniz yüzünden boğa tutkusu içinize işlemişti. De ki eğer inanıp güvenen kişilerseniz inancınız sizden ne kötü şeyi istiyor?
Bir de bu arada şunu da söylememiz gerekiyor. Hangi tefsire ve meale bakarsanız bakın. Bu ayet öyle bir mana vermişlerdir ki düşünürseniz şaşırır kalırsınız. Yahudilerin aleyhindeki ayetlerin hemen tamamıyla oynanmıştır. Manasıyla oynanmıştır. Lafızla oynamak mümkün değil. Manayla oynamaya tahrif denir Arapçada. Tahrifin manası da tahrif edilerek lafızla oynamak gibi anlatılmıştır. Şöyle lütfen dinleyin. Bakın Diyanet'in mealinden okuyacağım ama dikkat edin dinleyin. Şimdi bak Fatih Hoca okudu. İstersen oradan bir daha sen oku, arkasından ben buradan okuyayım, aradaki farkı bakayım yakalayabilecek misiniz?
Bir Tuğru tepenize kaldırarak sizden kesin söz almış, size verdiğimize sıkı sarılın ve dinleyin demiştik. Siz de dinledik ve sıkı sarıldık demiştiniz.
Orada kal istersen. Bak, hani Tuğru tepenize dikerek sizden söz almıştık. Tur tepelerinde Tur'un altındalar onlar. Size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın, ona kulak verin demiştik. Onlar dinledik, karşı geldik dediler. Dinledik, karşı geldik. Dinledik, karşı geldik diyen birisi söz vermiş olur mu? Hiç mümkün mü böyle bir şey? Dinledik, karşı geldik. Onlar karşı geldik diyecek, Allah Teala'dan söz aldım diyecek. Ondan sonra da diyecek ki, bakın dikkat edin neyin. İnkarları yüzünden buzağı sevgisi onların kalplerine sindirilmişti. Onlara de ki, imanınızın size emrettiği şey ne kötüdür? Nasıl iman emrediyor? Nasıl yani? Neyi emrediyor bunların imanları? Dinledik isyan ettiği mi emrediyor? Yoksa kalplerinde buzağı sevgisini taşımaları mı? Eğer inanan kimselerseniz, bakın bir şey anlıyor musunuz buradan? Ben söz verdim, söz verdik diyecekler, söyledikleri söz de işittik, isyan ettik olacak. Burada karşı geldik demişler. Tamam burada öyle ama bazılarından da isyan ettik diyecekler. Halbuki bu asa kelimesi değneğe sarılmak gibi sıkı sarıldık manasına gelir. O değneği karşısına kafasına vurursan, vurmak için sarılırsan o da isyan olur. Ayrı bir konu. Ya bunlar Kur'an'da bu kelimenin anlamı da var ama o ayrıntıya girmeyeceğiz. Bu bizim mealden dipnotlarına bakarsanız o ayrıntıları görürsünüz. Bakın ayetlerin anlamını nasıl bozmuşlar. İstersen Fatih Hoca bir daha bir okusun bu meali. Bu tekrar görün ve devam edelim.
Bir gün Tuğru tepenize kaldırarak sizden kesin söz almış, size verdiğimize sıkı sarılın ve dinleyin demiştik. Siz de dinledik ve sıkı sarıldık demiştiniz. Oysa kitabı görmezlikte direnmeniz yüzünden boğa tutkusu içinize işlemişti. De ki eğer inanıp güvenen kişilerseniz inancınız sizden ne kötü şey istiyor. De ki ahiret yurdu Allah katında başka insanlara değil de sadece size aitse eğer doğru sözlü kişilerseniz ölümü dileyin bakalım. Elleriyle yaptıkları yüzünden ölümü asla dileyemezler. Allah yanlış yapanları bilir. Şunu kesin olarak göreceksin. İnsanların yaşamaya en düşkün olanı onlardır. Müşriklerden bile düşkündürler. Onlardan her biri çok ister ki keşke ömrüm 1000 seneye çıkarılsa. O kadar ömür verilse bile bu onları azaptan uzaklaştıracak, kurtaracak değildir.
İstersen bu arada şey yapayım. Bak mesela onlar diyor ki bizden başka kimse cennete girmeyecek. Evet. Yahudiler öyle diyor. Evet. Hristiyanlar da aynısını söylüyor. Bakın burada Allah-u Teala aynı surenin Bakara 111. ayette diyor ki şöyle dediler. Cennete Yahudi olan veya Hristiyan olan girecek. İkisi birden değil. Şimdi veya Hristiyan denmesinin sebebi Hristiyan biz gireceğiz, sizin ne işiniz var? Hadi lan oradan diyor. Yahudiler de biz gireceğiz, sizin ne işiniz var diyorlar. Cennete sadece bunlar girecekmiş. Bakın kendilerini ne kadar büyük görüyorlar. İşte Gazze'de vurun, öldürün, çoluk çocuk falan hiç. Böyle düşünen bir kişinin gözünde İşte Hristiyan'ın gözünde diğerlerinin bir anlamı kalır mı? Yahudinin gözünde diğer insanların bir anlamı kalır mı? Hiçbir anlamı yok. İşte Allah da onlara ne diyor? Peki öyleyseniz bak cennet çok iyi. O zaman hadi bir an önce ölümü dileyin de gidin cennete bakalım. Yok. Onda da haklı değilsiniz. Ne oluyor? Keşke ömrümüz 1000 sene olsa. 1000 sene olsa bir gün ölmeyecek misin? Evet.
De ki, Cebrail'e kim düşman olursa bilsin ki önünde bulduğu ilahi kitapları tasdik eden bir rehber olan ve inanıp güvenenlere müjde veren bu kitabı o senin kalbine Allah'ın onayı ile indirmiştir.
Bak, yani Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail'in kitap getirmiş olmasında Cebrail'i suçlu buluyorlar. Niye ona getirdin? Sen mi emir veriyorsun ya? Ve ona düşmanlık ediyorlar. Ya Allah'ın emriyle, Allah'ın elçisi olarak Muhammed Aleyhisselam'a Allah'ın kitabını getirmiş vermiş. Siz bunu kitabınızdan gayet iyi biliyorsunuz. Ama yok. İşte bak, ben de, demek insanları ne hale getiriyor görüyorsunuz. Evet, devam et. Sadece Cebrail'e düşman değiller. Şimdiki okuyacağımız ayete çok dikkat edin bakın. Başka neye düşmanmışlar? Asıl düşmanları neymiş? Ona dikkat edin.
Kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, Allah da o kafirlere, ayetleri görmezlikte direnenlere düşman olur.
Kime düşmanmışlar bunlar? Cebrail'i gönderen kim? Allah. Asıl düşmanlığı kimeymiş? Allah. Onun için bunlar, kendilerinden başka ilah yok bunlar. Her biri tek başına ilah. Birbirlerini de sevmiyorlar. Şimdi bu psikolojiyi anlamaya çalışmak lazım. Evet, ne diyor? Kim ki Allah'a düşman olur? Sadece Allah'a düşman olmuyor ki. Meleklerine de düşman oluyor. Ne işi var bu meleklerin onun yanında? Vay, senin emrinde öyle mi? Emredersin. Rasullerine, Cebrail'e, Mikail'e. Yani bu da sadece Gazze'deki Gazze'lilere düşman değilmiş demek ki bunlar yani. Sadece Müslümanlara düşman değilmiş. Ya da şuna buna.
Sana açık ayetleri indirdik. Yoldan çıkmışlar dışında hiç kimse onları görmezlikte direnmez. Bunlar ne zaman Allah'a bir söz verseler, içlerinden bir takımı onu kaldırıp atmadı mı? Aslında bunların çoğu inanıp güvenmezler.
Evet.
Allah katından yanlarında olanı tasdik eden bir Resul gelince, kitap verilenlerden bir kısmı Allah'ın kitabını sanki hiç bilmiyorlarmış gibi kulak ardı ettiler.
Yani bunların şeyi bu. Yapıları bu. Yani siz ne yaparsanız yapın. Ve bunların en büyük şeyi ne biliyor musunuz? Yani sadece kendileri inanmamakla kalsalar onu anlarsınız. Tamam, inanmıyor. Fakat sadece onunla kalmıyorlar. Bütün gayretleri Müslümanları şey yapmak. Yani dinden çıkarmak. Yoldan çıkarmak. Bütün şeyleri o. Ama mesela Allah-u Teala Ali İmran suresinin 69. ayetinde diyor ki, ehli kitaptan bir grup, ehli kitap derken tabi burada hep Hristiyanlar, Yahudiler anlatılıyor. Hristiyanlar için de geçerli, İsa Aleyhisselam'dan da bahseden ayetler var çünkü. Lev yudillûneküm. Ah, keşke bunları bir yollarından çıkarabilsek. Bu ne zaman düşünüyorlarmış? Kur'an indiği zaman. Şu Müslümanları bir yollarından bir çıkarabilsek. Şimdi de şu Gazzeliler, o bakın öyle bir din oluşturmuşlardır ki mezheplere bölmüşler, hadisleri uydurmuşlar, ayetlere yanlış manalar vermişler. Çünkü bunlar Abbasi döneminden itibaren işte bu faizi sermayeleriyle Müslümanların yönetimine hakim olmuşlar. Ve mezhepler o zaman oluşturulmuş. Bütün her şey neyse yapacaklarını yapmışlar. Bugün görüyoruz. Ortada doğru dürüst bir Müslüman yok. Şimdi dünyada İslam'a yöneliş var. Geçen de Hollanda'dan çok gayretli bir hanımefendi var. Diyor ki o kadar çok İslam'a yöneliş var. Kendisi de çok çalışıyor. Eşiyle beraber, çoluk çocuğuyla beraber, Allah razı olsun. etrafında da çok sayıda Müslüman olmuş insanlar var. Diyor ki Hollanda'da çok büyük bir yöneliş var İslam'a. Meal araştırıyorlar. Doğru dürüst bir meal yok. Yani mealleri o hale getirmişler ki az önce okuduğum ayeti düşünün. Adam isyan ettim diyecek, Allah da diyecek ben söz aldım. Okuyacak. Ya bu nasıl Allah'ın sözü olur diyecek. Yani biz bu yanlışları her zaman anlatıyoruz şeyde. İşte o Katolik Kilisesi'ne gittiğim zaman istersen sen şu Nahil 93'ü bir aç. Katolik Kilisesi'ne davet ettikleri zaman Almanya'dan iki arkadaş benim oraya geldiğimi duymuşlar. Gelmiş kaldığım otelin yakında bir otelde şey yapmışlar. Sabahleyin kahvaltı yaparken baktım geldi, birisi geldi. Hocam sana bir soru soracağım dedi. Nedir? Şimdi şeyin istersen o mealden oku ya. O şeyin Diyanet'in mealinden.
Benimki şey Elmalı'nın bu.
Ha. O Elmalı'dan oku. Tamam. Şimdi şey bu iki arkadaşlardan birisi demiş ki bunlar çocukluktan beri iyi bir ailenin çocukları, hep namazlarını kılmışlar, işte o Kur'an kurslarına gitmişler, yetiştirmişler kendilerini. Bu arkadaşı demiş ki Kur'an'a Kur'an meali oku demiş. O da okumuş. İşte şey Enfal suresinin 93. ayetine gelince donmuş kalmış. Diyor ki yani bu dini bıraktım diyor. Namazı bıraktım. Bu ne ya böyle din mi olur? Ondan sonra diyor şey yaptım. Bir müddet sonra tekrar namaza başladım ama hala içime sinmedi. Sizin buraya geldiğinizi öyle soru sormak için kalkmışlar. Roma'ya gelmişler. Evet bir ok istersen sen şeyden.
Nahil suresi 93. ayetin meali Elmalı'nın mealinde şöyle. Allah dileseydi elbet hepinizi bir tek ümmet yapardı. Velakin o dilediğine dalalet, dilediğine hidayet buyurur. Ve her halde hepiniz bütün yaptıklarınızdan mesul olacaksınız.
Peki. Daha anlaşılır hale getir istersen.
Evet. Yani Allah demek ki...
Ya buradan okuyayım aynı şey. Evet. Diyanet hiç farkı yok. Yani.
Yok. Aynısı.
Bu biraz daha dili şey, evet. Türkçesi biraz daha anlaşılır. Diyanetinde Nahil suresi 93'te diyor ki Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğinde doğru yola iletir. Şimdi o çocuk delikanlı diyor. Lan Allah beni saptırıyorsa, öbüründe doğru yola iletiliyorsa benim ne suçum var? Onun ne artısı var? Yani o ne yaptı ki Allah onu doğru yola? Ben ne yaptım ki Allah beni saptırdı? Ve şok olmuş. Haydi Kur'an oku, haydi buyur. Ondan sonra onunla yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Ya bu benim tercihim değil ki. Ben nasıl sorguya çekileceğim? Ondan sonra ben de ona dedim ki bak hakikaten burada öyle bir yanlış yapmışlar ki bu yanlışı sözlüklere yerleştirmişler. Kelimenin anlamını değiştirmişler. Bu şae fiili var. Şey yapma anlamına geliyor. Yani bir şey nedir? Bir şey yapmak. Buna dileme anlamı vermişler. Allah dilediğini saptar. Halbuki Allah şöyle işte sen bizim mealden oku istersen. Açık değil mi?
Açık.
Tamam oradan oku.
Allah yapsaydı hepinizi tek bir ümmet haline getirirdi. Ama Allah sapkınlığı tercih edeni sapık sayar, doğru yolu tercih edeni de yoluna kabul eder. Yaptıklarınızdan elbette sorguya çekileceksiniz.
Bak, diyor tercihi Allah yapsaydı elbette hepinizi yola getirirdi. Niye şu Müslüman şu kafir olsun ki? Ama sizi imtihan ediyor. Hanginiz doğru yol tercih eder, gereğini yaparsanız Allah onu mümin sayar. Hanginiz de yoldan çıkarıp gereğini yaparsanız Allah da kafir sayar. Bu arada şunu da yine birkaç kere anlattım ama tekrar anlatayım. En son Medine'ye gittiğimde artık orada işte 2005'ten sonra artık bir daha davet edilmiyorum. Araplar da bizimle. Sadece Türkiye değil. Bak Türkiye'de ben yani çocukluğumdan beri bu derece dışlanmış olduğumu hiç hatırlamıyorum. Yani. Çocukluğum dahil. Bütün toplantı salonları, bütün televizyonlar, bütün gazeteler hepsi bize kapalı. Sadece Türkiye'de değil. yurt dışındakiler de mesela Avrupa'dan da geliyor, görüşemeden gidiyorlar. Araplardan geliyorlar, program yapmadan, röportaj yapamadan gidiyorlar. Bu kadar çok seviliyoruz yani. Şimdi işte 2005'ten sonra artık bizimle ilişkiyi tamamen kopardılar. Şimdi orada Medine Üniversitesi'nin önde gelen hocaları, en tepe hocalarıyla konuşuyoruz. Dedim ki, Arap dilinde bir kelimenin kök anlamıyla şimdiki zaman ya da geçmiş zaman fiil anlamı arasında temel bir fark olur mu? Ya öyle şey mi olur Allah'ını seversen? Sen bizi ne zannediyorsun ya? Karşında çocuk mu var? Ne haklılar. Peki dedim, şae fiilinin kökü ne? Şey. Onlar Arapçayı çok iyi bilmeselerdi, uydurulan meşiyet kelimesini kullanırlardı. İyi bildikleri için şey dediler. Peki şey, şeyin anlamı nedir? Var etmek. Peki o zaman şae, yani bir şeyi var etmek, oluşturmak. İşte Müslümanlığı zihninde oluşturur, gereğini yapar. Kafirliği oluşturur, gereğini yapar Allah'ın emirlerine göre. Peki dedim, madem şaenin mastarı bir şey yapma anlamına gelen şeyse, şae fiiline ne anlam veriyorsunuz? Böyle yap. İstemek, dilemek. Vay, şaşırdı kaldılar hepsi de böyle. Biz bu kelimeye bu anlamı nasıl veriyoruz diye. Çünkü çocukluktan ezber yetiştiriliyor. Onun için bakın, dikkat edin. İşte o şeye, Almanya'dan gelen o gence anlattım. Arkasından arkadaşı geldi. Bak hoca burada, hemen sor. Sordum dedi. Nasıl sordun? Aldın mı? Aldım. Tatmin ol. Lan sen benden 2 dakika önce çıktın ya. 2 senedir senden tartışıyorduk bu meseleyi. 2 dakikada nasıl? Ya doğru öğretmek çok kolay. 2 kere 2 4 dedim mi bitiyor olay. Bakın dikkat ediyor musunuz? Bakın. Müslümanlara bir kader inancı yerleştirmişler zihinlerine. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde böyle bir şey yok. Kader var. Kader ölçü demek. Türkçede de vardır. Miktar. O kökten gelir. Ölçü demek. Allah her şeye bir ölçü koymuş. Ama tutmuş kelimelerin anlamlarıyla, en kötüsü de sözlüklere yerleştirmişler o anlamları. Öyle olunca da doğruyu bulmak o kadar zorlaşıyor ki. Allah'a hamdolsun ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de her şeyi izah etmiş de o hikmet metodunu nasip etti de bulabildik. Dolayısıyla yani hani derler ya, tuz bozulunca, et bozulunca tuz çare, tuz bozulunca ne çare? Sözlükleri bozmuş adamlar. Kitapları bozmuşlar. Ayetlerin anlamını bozmuşlar. Ve kader inancı diye bir inancı Müslümanların zihnine yerleştirmişler. Ezelden her şey belli. Efendim bir insan cennete gidecekse ana rahminde belliymiş. Cennet ise ömür boyu cehennemlik işler yapsa bile sonunda iyi bir iş yapar, cennete gider. Peki öbürü cehennemlikse, ömür boyu cennetlik işler yapsa, her türlü hayırda hasenatta bulunsa ama sonunda bir kötü iş yapar, cehenneme gider. Ya böyle bir inancı kabul eden bu adamlardan ne beklersiniz ya? Ne beklersiniz? Bak ne hale getirilmiş. Yani şimdi bak gördünüz. Bunlar Allah'a da düşmanlık ediyorlar. Meleklere de. Nebilerin de nebiliğini öldürüyorlar. Dini bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün de mesela işte paraya da hakimler. Siz ne kadar ne yaparsanız yapın, insanların gözünde itibar ve maddi güç var. Başka bir şey yok. Dolayısıyla bizim bütün bu şeyler içerisinde Yahudileri suçlamak kolay, başkalarını suçlamak kolay. Ama asıl mesele onlara bakarak kendimizi sorgulamamız lazım. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Allah'ın emirlerine uyuyor muyuz? Bugün Allah'ın kitabına uygun yaşayan kaç tane Müslüman var dünyada? Yani inşallah bu vesilelerle Müslümanlar uyanmaya başlar. Allah cümlemizi doğru yoldan ayırmasın. Cümlemizi kitabına samimiyetle sarılan ve onu doğru anlayan, tüm insanlığa doğru bir şekilde ulaştıran kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.